Ayrım 2. Jungle Günleri. Mario Payeras. Sayfa 11. Hedefler ve metotlar konusundaki karışıklığın bu şaşırtıcı seviyesi tarafından kuşatılmış olan bu ilk gerillaların, sadakati çok gerekli olan bir halkın çevresinde faaliyet gösterecek Fokismo'nun en kötü aşırılıklarının kurbanı olmaları hiç şaşırtıcı değildir. Savaş alanları olarak Doğu Isabel bölgesini ve Sierra de los Minas'ın kıraç sert tepelerini seçtiler. Bugün savaşın temel alanı olan Kuzeybatı Altiplano'ya hemen hemen hiç önem verilmedi. Çok fazla sayıda kişi Komünist Parti'nin, Altiplano'nun yerli köylülerinin, nüfusun yarıdan fazlasını oluşturdukları halde devrimci girişime yeteneksiz, isteksiz bir güç olduğu konusundaki ısrarının kurbanı oldu. Doğu'da Ladino köylü nüfusu arasında gerillalar yarattıkları spontane sempati ve bu gerçekten yeterli değildi, ne olursa olsun yabancı olmanın izini asla yenemediler. Spontaneliğin zaferin büyük bir parçası olduğuna güvenen gerillalar bugün eğer çok trajik değillerse gülünç gibi görünen güvenlik hatalarına imkan verdiler. Karşı devrim tüm ağırlığını Sierra de los Minas'a verdiğinde gerillalar 8000 kişinin çoğundan sorumlu olan sivil yandaşlarını korumaya ne yazık ki hazırlıklı değildiler. Durumun önemini sonradan anlamanın dirayeti, gerillaları toplumun kenarında faaliyet gösteren küçük bir güç olarak gösteriyor. Ancak 1966'da orduyu askeri sahada kötü sıkıştırıyorlardı ve politik ifadeleri örgütlü güçlerinin çok ötesinde yankılanıyordu. Bu etkinin doruğunda o yıl Guatemala Rara Avisi, görünüşte temiz başkanlık seçimi tarafından hazırlıksız yakalandılar. Sivil aday Julio César Méndez Montenegro kesinlikle bir reformist gibi konuşuyor ve davranıyordu. Ama solun kaderci bir biçimde gözden kaçırdığı sorun, ordunun onun iktidarı devralıp reformist bir programı harekete geçirmeye izin verip vermeyeceğiydi. Af ilan etti ve gerillalarda bölünmelerine karşın sonunda onun iyi niyetine güvendiler. Yalnızca taraftarlarını demobilize etmeyi başaran pahalı bir yanılgıydı. İş çevrelerine uygun reformist planlanan tarihte görevi devraldı. Ama ordu verdiklerinin karşılığını aldıktan sonra Méndez'den gelen bir anlaşma önerisinin ardından gerçek siyasi güç savaşın idare edilmesindeki kayıtsız şartsız yetkiyle birlikte ulusal saraydan kışlalara doğru yer değiştirdi. Bu ordunun iktidar tekeline tırmanarak yükselişinde diğer bir adımdı. 1970'lerde ulusal güvenlik adına Güney Konisini silip süpürenlerin pek çok anlamda ideolojik habercisi olan 1963 darbesi havayı sertleştirdi. Sonra 1965'te yeni bir anayasa geldi. Bu anayasada ordu, sivil politikacıların içerisinde seçim oyunu oynayabilecekleri dar sınırları zorla kabul ettirdi. Nihayet 1967-68'de iktidarın merkezine doğru yönelmesi için uygun bir sis perdesi olarak ordu, seçim demokrasisinin komünist gerillalardan korunmasını üstlendi. Ordunun karşı devrimci Guatemala operasyonu solu ezdi ve orduya siyasetin sınıf savaşı olarak tanımlandığı bir sürecin tam yetkili son söz sahibi olmayı bıraktı. Siyasi katılımın kurumsal kanallar vasıtasıyla önü sürekli kesildi. Yeni subaylar kuşağı yalnızca etkili savaşçılar olmakla değil, aynı zamanda iş adamı ve teknokrat olmakla da övündüler. En kıdemli üyeleri o zaman Zacapa kasabı olarak daha iyi tanınan General Carlos Arana Osorio'ydu. 1968'de anti-gerilla operasyonlarından sorumlu olan general, 2 yıl içerisinde başkanlık mevkiine yerleştirildi. Yeni politik modeli idare eden askeri elit için devlet iktidarı giderek agro-exporting, endüstri, finans ve gayrimenkul yoluyla zenginliğe doğru giden bir hareket sahası haline geldi. Burjuva zenginliğini muhafızları birdenbire re'sen hak sahibi olarak Guatemala'nın önde gelen ekonomik gücü haline geldiler. Days of Jungle, Jungle Günleri 1972'de başlar, Arana'nın başkanlığından 1,5 yıl sonra. O zamana kadar ordu ülkeyi boğucu bir hakimiyete almış gibi görünüyordu. Katliamın etkisini gösterdiğine ve direnişi parçaladığına inandılar. Fakat işte burada Guatemalalı gerillalar veya politik askeri örgütler 1970'lerde sözlüğe sessizce giren yeni terim kendilerini diğer çağdaş Latin Amerikalı hareketlerden ayırdılar. Etkisinin zirvesinde yok edilen Guatemala solu başarısızlıklarının tepeden tırnağa analizi temelinde önemli bir yeniden dirilmeyi başlattı. 1968'in parçalanmış sağ kalanları geri çekildiler ve tekrar gruplaştılar. 4 yılı aşkın bir süre zarfınca onların hareketlerini, yönelimlerini, ittifaklarını dikkatle izlemek hiç de kolay bir mesele değildir ve ne de bizim buradaki görevimizdir. Payeras'ın öyküsündeki grup, eski Edgar Ibarra gerilla cephesinin arta kalanları, Foucault teorisinin mantığını uzun süre sorguladı ve özellikle köylüler arasında kitle katılımı gereksinimini vurguladı. Onlar şimdi sözlüğe yeni bir terim soktular, halkçı devrimci savaş. 20 yıl sürebilecek uzun, zahmetli bir süreç. Devletin yerel yapılarının en savunmasız olduğu yerde bir köylü desteği ağ kurmak için İkska'nın vahşi ormanlarına giren işte bu adamlardı. Jungle günlerinde anlatılan onların hikayesidir. Bu aşılama evresi uzun savaşın nasıl başladığıdır. Tabii kabusumsu bir vahşi orman ortamında, umutsuz bir şekilde yoksul orman sakinleri arasından bir halk ordusu yaratmakla olduğu kadar, İsali ve sülükleri püskürtmekle de meşgul olan 16 adam devrimi yalnız yapmayacaklar. Payeras'ın öyküsünü bu aldanma ile okuyanlar yanılacak. Latin Amerikalı devrimcilerin dillerinde dolaşan tohum ve filizlenme mecazlarının merkezi olduklarını unutarak bu çabaya canlılık kazandıran uzun vadeli görüşü de görmezden geleceklerdir. Hareketin yeniden canlanmasında X-Kan girişimi birkaç eş zamanlı alanlardan biriydi. EGP de öyle. 1960'lardan sağ kalanlar ve bu dönemin acımasız derslerini kucaklayanlar, ilk deneyimin en sıkıntılı sorunlarını, devrimci güçlerin nasıl birleştirileceğini çözmeye çabaladılar. Bu ilk olarak oldukça farklı 3 coğrafi cephenin, geniş Kızılderili dağlık bölgeleri, güney sahilinin zengin tarım kuşağı ve kentler, özel sorunları ile uyuşmayı gerektiriyor. Sonra modern Guatemala'yı karakterize eden baş döndürücü ırk, sınıf ve ideoloji mozaiğinden birliği gayretli bir biçimde hak etmek zorundalar. Ordunun egemen olduğu siyasi düzen yoksul çiftçileri, kırsal göçmen işçileri, ortakçıları hemen hemen aynı biçimde dışlıyor. Kent fabrika işçilerine, marjinal gecekondu sakinlerine ve orta sınıf profesyonellerine acımasız bir şekilde zulmediyor. Her grup kendi deneyimlerini, duyarlılıklarını ve özel sorunlarını sunuyor. İdeolojilerde birbirleriyle uyum içine sokulmalı. Geleneksel Marksizm kurtuluş teolojisiyle Mayalı Kızılderililerin 22 etnik grubunun tarihsel şikayet konuları uzun zamandır işsiz olanların isyankar öfkesiyle. Yalnızca sınıf çatışması ve etnik taleplerden meydana gelen birleştirilmiş çözüm yoluyla Guatemala devriminin özel niteliğini elde edebileceğine inanan EGP, en büyük önemi kuzeybatı dağlık bölgelerine verdi. Diğerleri daha fazla kent temelli bir yaklaşıma dayandılar. Bir grup Fuerzas Armadas Rebeldes, FAR ya da Asi Silahlı Güçler, 1960'lardan gelen adın varisleri, bir dizi acı yenilgiden sonra çoğu kuzey yönünde Meksika ve Belize'ye doğru yayılan Peten bölgesinin vahşi ormanlarında kısa ömürlü gerilla cephelerini tekrar açmaya çalıştığında bu sonuca ulaştı. 1971'e gelindiğinde FAR, başkentin fabrikalarına ve sıcak güney sahil ovalarının uçsuz bucaksız plantasyonlarına yürümeye hazırdı. Bu değişme onları tam anlamıyla kent perspektifi olan geleneksel komünist Partido Guatemaltero del Trabajo'na, PGT, Guatemala İşçi Partisi, yaklaştırdı. Partinin hararetli 1969 kongresinde silahlı mücadele ve cephe savaşına sıcak sözlü bir vaat oldu ama uygulamada PGT askeri çalışmaya sokulmadı. Hem FAR hem de PGT şimdi görüşlerini belirsiz bir kitle tabanı olan işçi sınıfı partisi hedefine yerleştiriyorlar. Fakat özellikle komünistler, onların yarı legal ve böylece oldukça görülebilir çalışmaya bağlı kalma konusundaki ısrarlarının onlara güvenlik güçleri ve ölüm taburları için kolay vurulan bir hedef bıraktığını anladılar. Diğerleri için hala bu kent çalışması çok etnikti. Guatemala'da ırkçılık eğilimi gibi bir sabit fikir. FAR'ın Quetzaltenango ve San Marcos'un Batı Kızılderili alanlarında faaliyet gösteren Batı cephesi yeni çizgi için özel bir istisna oldu. Eylül 1971'de EGP çekirdeği Meksika'dan girişe hazırlanırken muhalifler Batı Altiplano'nun yerli yoksul çiftçileri ve Piedmont'un işçileri arasında bağımsız çalışmayı başlattılar. Ancak 8 yıllık sessiz hazırlıktan sonra bu dönem sırasında tek bir ateş açılmadı. Organización del Pueblo en Armas, ORPA, halkın silahlı örgütü, adı altında varlıklarını açıkladılar. Bu teori oluşturmanın büyük bir kısmı kent işçi sınıfı hareketinin ölü olduğu varsayımlarından doğdu. 1954'ten beri işçi sendikalarına bölüştürülen sert davranış ve özellikle Arana'nın iktidardaki ilk aylarının ağır baskısı göz önüne alındığında, ordunun gönül rahatlığı solun ümitsizliği kadar mantıklı göründü. Fakat 1970'lerin Guatemala mücadelesini yalnız kırsal mücadele olarak tanımlamak tarihsel bir haksızlık olur. Bir fark varsa, o da karşıtının doğru olduğudur. EGP ve tamamlayıcı örgütleri aktif fakat suskun kalırlarken, siyasi çatışmanın ön cephesi ve kamuoyu işçi sendikalarını orduya karşı konumlandırdı. Devlet okulları öğretmenlerinin 20 bin kadarı 1973'te başarılı bir grevle öncülük yaptılar. Demiryolu, elektrik, tütün işçileri onları izledi. Nihayet 1976'dan 1980'e kadar tüm işçi hareketi hükümete cephe aldı. Bu 10 yıllık dönem kent ve kır arasında, bir örgüt ve diğer örgüt arasında uzun ve çok gayret isteyen bir yakınlaşma dönemi oldu. EGP, FAR, ORPA ve PGT arasındaki birlik anlaşmalarına şekil vermek 10 yıl sürdü. Onların karşılaştıkları sorunlar Guatemala'ya özgü değildi. El Salvador'da olduğu gibi solun birliğine doğru hareket eş zamanlı bir biçimde 3 seviyede belirginleşiyor. Lider kadrosu teorik olarak engel çıkaran önemli şeyleri çözmeye çalışırken daha pratik zekalı taraftarlar kitlesi sabırsızlık ve anlayışsızlıkla huzursuz olabiliyor. Karşılıklı etkileşimin en çok olduğu kadrolar, orta seviyedeki kadrolar. Mücadele ettikleri gruba ateşli bir şekilde sadık olduklarından, sekter çekişmelere ve yeraltı mevcudiyeti tarafından beslenen yeraltı görüşüne en fazla eğilimli olanlar onlar. 1976 yılı Jungle günlerine bir son veriyor. Tüm belirtiler bunun sakin bir yıl olacağı fikrini veriyordu. General Kijel Lavgerud yönetiminin ikinci yılıydı ve General Guatemala siyasi yaşamının sınırlı bir açılışını teklif edecek kadar muhalefetin yeterince kontrol altında olduğunu düşünüyordu. Ancak çoğu kez olduğu gibi kapağı kaldırmak yalnızca tencerenin nasıl şiddetle kaynadığını gösterdi. Felakete yol açan Şubat depreminin hemen arkasından gecekondu sakinleri ve kilise mensupları militan söylemlerini muhalefete ilave ettiler. Devrimci işçi hareketi ulusal kapsamlı bir örgüt içerisinde olgunlaşmaya başladı. Direniş terörü doğurdu, terör yeni bir direnişi doğurdu. Bu 1970'lerin diyalektiğiydi. Guatemala halk hikmetine göre ölüm taburunu icat etti. 10 yıllık süre bir türlü geçmek bilmezken bu taburların eylemleri giderek vahşiyane bir biçimde belirginleşmeye başladı. Gecenin karanlığından faydalanarak işaretsiz Cherokee polis ekip arabalarıyla sürüklenerek götürülenlerin kesilmiş cesetleri, fırtına mecralarında ve köprü altlarında tiksindirici bir oranda günde 10-15-20 ceset ortaya çıkmaya başladı. İşçi, köylü ve öğrenci liderleri ana hedeflerdi. Hatta ılımlı politik şahsiyetler seçim oyununu ordunun kurallarıyla oynamayı kabul etmiş katıksız Hristiyan demokratlar ve sosyal demokratlardı. Ölüm taburları Arana, Lavgerud ve sonra Lucas Garcia'nın başarılı rejimleri döneminde vahşileşirken, ordu tarafından çizilen politik şema giderek basma kalıp görünüyordu. Her biri rezillikte daha nefes kesici olan bir hileli seçimi, diğer bir hileli seçim izledi. 1978 Mart seçiminde kayıtlı seçmenlerin yalnızca üçte birinden biraz fazlası sandığa gelmek zahmetine katlandı. Lucas, yetişkin nüfusun sadece %8'inin desteğini elde edebildi. Ordunun sınırlı demokrasi diye adlandırdığı model artık lime limeydi, sistemin dikiş yerleri sökülmeye başlamıştı. Sendika hareketi katliam ve seçim sandığı yoluyla barışçı değişim elde etme umudundan vazgeçmiş, merkez politikacıları tarafından yer altına inmeye zorlandığından, solun politik askeri örgütleri giderek daha fazla sayıda Guatemalalıya, generallere karşı yegane uygulanabilir ve geniş tabanlı alternatif olarak görünmeye başladı. Sol için en iyi taraftar toplama etkeni ordunun süregelen idaresiydi. Generallerin gangstervari rekabet metotları tarafından bir kenara sıkıştırılmış iş adamları ülkenin somozanize edildiğinden yakınmaya başladılar. Devletten zaten dışlanmış olan iş adamları serbest pazar sisteminin onlara daha iyi hizmet ettiğini anladılar. Silahlı kuvvetlerin çok övülen monolitik birliği bile üstlerinin masa başı yolsuzluklarına ve Lucas'ın uluslararası alanda Guatemala'yı getirdiği parya statüsüne içerleyen kara subaylarıyla çökmeye başladı. Gücendirilen ordu mensupları sol tarafından yenilgiye uğratılmanın hem askeri hem de siyasi olarak yalnızca bir zaman meselesi olduğunu ümitsizce tehdit edici bir biçimde söylediler. Bir tahmin yapmaya zorlandıklarında çoğu 2 yıldan 3 yıla kadar uzanan bir tahminde bulundular. Bavulları ABD dolarlarıyla dolu Guatemalalı kapitalistlerden oluşan sürüler Salvadorlu ve Nikaragualı emsallerinin hemen arkasından Miami'ye hicret etmeye başladılar. Bu 1981'de ve 1982'nin ilk aylarındaydı. Başka bir deyişle Jungle günlerinin sona erişinden 6 yıl sonra. Sofistike bir sivil destek altyapısının güvenilebilir yardımıyla dağlık bölgelerin tümü üzerinde solun etkisi vardı. Mart 1982 seçimlerine kadar hareket birliğini ilan edecek bir konuma geldi. 28 yıllık bir olgunlaşma sürecinin ve en derin kriz anında rejimi altüst eden ihtiyatlı bir siyasi meydan okumanın son noktasına ulaşmış demeci. Olaylar o andan itibaren kendi başlarına ayrı bir kitap olmaya hak kazanıyorlar. Tarih hala yazılıyor. Ulusal sarayda yeniden doğan bir muhafazakar protestan fanatik, süregelen kompleks savaşı, renkli bir anekdota ve alelacele yapılan politik bir yargıya indirgeyenler için kudret elvası. Bir savaş aceleyle ilan edilip yapılacak olursa, metotları ne kadar nahoş olursa olsun, ahlak değerleri gene de kendilerini kandırabilirler. Bir TV haber bülteni nasıl ifade etmişti? Guatemala ordusu belki vahşi ama en azından başarılıdır. General Efrain Rios Montt, Mart 1982 darbesiyle iktidarı ele geçirdiğinden beri her şey değişti ama hiçbir şey değişmedi. Christmas'a kadar Rios Montt'un Halkla İlişkiler Bürosu'nun boş umudu, Victoria 82 karşı devrimci esas planı tam bir başarı olmuştu. Dünya kamuoyuna uzanan tellerin üzerine itaatkar bir biçimde yeniden döşeniyordu. Savaş bize dendiğine göre sona ermişti. Doğruların temkinli bir araştırmasından sonra yegane mantıklı, olasılı sonuç kesinlikle bunun karşıtıdır. Belirtiler, ordunun düşmanın yararlanmasını önlemek için bütün mahsulü ve ziraat araçlarını imha etmesinin hiçbir şeyi çözmediğini, kabullendiğini ortaya çıkarıyor. İsyanın objektif temeli, Guatemalalıların büyük çoğunluğunun maddi acısı, el sürülmemiş bir biçimde duruyor. Spiral ekonomik kriz daha da derinleşiyor. Ve sol Latin Amerika'da bugüne kadar ortaya çıkan en tutarlı, güçlü, kana susamış karşı devrimci kampanyaların birinden sağ olarak çıkmıştır. 5.000 ila 10.000 silahsız yerli Campesino'nun katliamı ve 1 milyon kişinin doğup büyüdükleri yerlerden sökülüp çıkarılması, halkı daha öncekine göre daha açıkça düşman olarak tanımlanan bir ordunun aleyhine şiddetle döndürdü. Hızlı ve zalim bir zafer arayışında ordu, kıt olan stratejik rezervlerinin birçoğunu tüketti. Silahlı kuvvetler yalnızca nazik statükoyu koruma limitine kadar yayılmıştı. 20 yılda ilk kez yönetimlerini emniyete almak için acemi bir kudeta tertibini son çare olarak kullandılar. Dipnot, kudeta, hükümet darbesi. Bunu yaparken de ordu kurumu içerisindeki ve ordu ile sivil burjuvazi arasındaki büyüyen çatlakları açığa vurarak son meşruluk paçavralarını da terk ettiler. Rios Montt yönetimi altında tüm Guatemala militarize edildi, çöken ulusal ekonomi savaş çabasıyla daha da fazla felce uğratıldı. Slogan böl ve yönet. Muhafazakar protestan sevgisi adına cemaatin cemaate karşı vahşice kışkırtılması. Rios Montt'un vaat edilen ülkesi gibi sol için, Nikaragua'daki Sandinista zaferinin ardından gelen zafercilik anı geçmiştir. En iyi örgütlenmiş örgütlerin bile hazırlıksız oldukları 1982 travması da. Bu aşırılıkların yerine uzun ve temkinli tarih görüşü kendi otoritesini yeniden kabul ettirmiştir. Bu ölüm saçan kanlı savaş 30 yıldır sürüyor, bitmedi. Bizim kamu algımız açısından ve doğrudan ABD müdahalesi açısından ancak başladı. Monthly Review. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 18.